Ayrım 3.
Sito, bu saat anılar saati değil diye kestirip attı. Bana göre böylesine uzaklaşan dost artık bir dost olmaktan çıkar. Ramses, suçlu olduğunu kabul edip özür dilerse onu yine reddeder misiniz diye sordu. Bir insan belli bir sınırı aştıktan sonra bir daha geri dönemez. Affetmek zayıfların bir kandırmacasıdır. Aşa, iyi ki Ramses diplomasimizi sana emanet etmemiş dedi. İnsan yılanlarla yaşayınca yarım tedbir olmayacağını öğreniyor. Yılanın zehri ya tedavi edilecektir ya da öldürecektir. Amini, Musa artık gündemde değil dedi. Sito, benim burada bulunmamın nedeni Lotus'tur. İleriyi görme yeteneğiyle beni uyardı. Ramses tehlikede değil mi? Firavun bu açıklamayı yalanlamaya çalışmadı. Sito, Amini'ye döndü. Şu pastayı tıkınacağını bulup ortaya çıkardığın şeyi söyle. Ama hiçbir şey yok ki. Bana göre her şey yolunda. Ya senin açından aşağı? Diplomat parmaklarını bir kase içindeki limonlu su ile yıkadı. Hattuşil beklenmedik bir istekte bulundu. Kızını Ramses'le evlendirmek istiyor. Stowe neşeli bir ifadeyle bu bir sorun değil ki dedi. Geçmişte de bu tür diplomatik evlilikler çokça yapıldı. Bu Hititli kadın da fazladan ikinci bir eş olur. Şu anki durum biraz daha karışık. Yoksa gelin adayı çok mu çirkin? Hitit imparatoru kızını büyük kraliçe yapmak istiyor. Stowe'un tepesi attı. Bunun anlamı eski düşmanımız Firavun'a iseti boşaması için dayatıyor demektir. Aşa, oldukça kaba bir açıklama şekli oldu dedi. Ancak doğruluğu tartışılamaz. Yeni bir şarap kupasını deviren Sito, Hititlilerden nefret ediyorum dedi. Güzel Iset hiçbir zaman Nefertari gibi olamaz elbette. Ama böyle bir yazgıyı da hak etmiyor. Ameni asık suratla ilk kez seninle aynı fikirdeyim dedi. Ayşe, durumu kafanızda tartmadan hemen tepki gösteriyorsunuz dedi. Burada söz konusu olan barış. Sito itiraz etti. Hititler kendi isteklerini bize dayatamazlar. Dışişleri Bakanı artık onlar bizim düşmanımız değil dedi. Sito yanılıyorsun diye itiraz etti. Hattuşil ve soydaşları Mısır'ı ele geçirmekten asla vazgeçmeyecekler. Asıl yanılan sensin. Hitit İmparatoru barış istiyor ama kendi koşullarını öne sürüyor. Neden düşünüp taşınmadan bu koşulları reddedelim? Ben sadece önsezilerime inanırım. Ameni ben düşündüm dedi. Her ne kadar güzel Iset'i pek beğenmesem de o Mısır'ın kraliçesidir. Nefertari'nin ölümünden sonra Ramses'in seçtiği kralın eşidir. Hitit İmparatoru da dahil hiç kimse onun onurunu kıramaz. Ayşe, bu aptalca bir tutum dedi. Binlerce Mısırlıyı ölüme göndermeyi, kuzeyde prensliklerimizi kana bulamayı ve ülkeyi tehlikeye atmayı mı arzu ediyorsunuz? Ameni ile Sito meraklı gözlerle Ramses'e baktılar. Firavun, kararımı tek başıma vereceğim dedi. 6. Tüccar tereddüt içindeydi. Güney'e gitmek için Beyrut'tan ve Kenan ülkesinden geçip Sile'ye ulaşan kıyı yolunu mu, yoksa Şam'ı doğuda bırakarak Anti-Lübnan ile Hemon Dağı'nın kenarından geçen yolu mu izlemeliydi? Fenike güzelliklerden yoksun olmayan bir ülkeydi. Meşe ve sedir ormanları, gölgesi insanı canlandıran ceviz ağaçları, lezzetli yemişleri olan incir ağaçları ve konaklamanın bir zevk olduğu misafirperver köyleri vardı. Ancak Arap Yarımadası'ndaki günlük ağaçlarından büyük uğraşlar sonunda toplanan tütsü malzemesinin Pir Ramses'e en kısa zamanda teslim edilmesi gerekiyordu. Kervan, Mısırlıların sonter dedikleri ve kutsallaştıran anlamına gelen bu beyaz renkli tütsünün yanı sıra onun kadar değerli olan kırmızı renkli kokulu reçine taşıyordu. Boğaz bulunur maddelere ayinlerde kullanılmak üzere tapınakların ihtiyacı vardı. Tapınaklarda yakıldıklarında göğe yükselen kokuları tanrıları hoşnut ediyordu. Mumyalayıcılar ve doktorlar da bu maddeleri kullanıyorlardı. Arabistan'daki günlük ağaçlarının küçük, koyu yeşil yaprakları vardı ve ağaçların boyları 5 metre ile 8 metre arasında değişirdi. Ağustos ve Eylül aylarında ortası mor renkli olan altın sarısı çiçekleri açarken kabuğunun altından da beyaz reçine damlacıkları belirirdi. Ağacın kabuğunu kazımakta usta olanlar çok eskilere dayanan sihirli sözcükleri söyleyerek yılda 3 kez ürün alırlardı. Ey günlük ağacı, benimle mutlu ol. Firavun seni büyütüp geliştirecek. Kervan ayrıca Asya bakırı, kalay ve cam da taşıyordu. Bunlar çok aranan ve pazarlanması kolay mallar olduğu halde günlük kadar değerli değildi. Bu teslimatı tamamladıktan sonra tüccar Delta'daki güzel villasında gönlünce dinlenmeyi hak edecekti. Saçları dökülmüş, göbeği yağ bağlamış günlük tüccarı iyi bir insandı ve işini de ciddiye alırdı. Arabaların durumunu ve eşeklerin sağlıklı olup olmadıklarını bizzat kontrol ederdi. Yanında çalışanlar iyi beslenir ve uzun süreli molalardan yararlanırlardı. Zaten işlerini kaybetme korkusundan herhangi bir şeyden şikayet edecek durumları yoktu. Tüccar daha zor olmakla birlikte kıyı yolundan daha kısa olan dağ yolundan gitmeyi yeğledi. Bu yol daha gölgeliydi ve hayvanlar serin havada daha kolay yol alacaklardı. Eşekler hızla yollarına devam ediyorlardı. Sürücüler şarkılar mırıldanıyor, rüzgar ilerlemeyi kolaylaştırıyordu. Patron, ne var? Sanırım bizi izleyenler var. Tüccar omuzlarını silkti. Paralı askerlik günlerini ne zaman unutacaksın? Artık savaş yok ve güvenlik içinde seyahat ediyoruz. Öyle bir şey demedim ama yine de bizi izliyorlar. Çok garip. Bu yolu kullanan tek tüccar biz değiliz ki. Gördüğüm başka bir konvoy olmalı. Şayet bunlar serseri takımındansa yiyeceğimden zırnık koklatmayacağıma emin olabilirsin. Endişelenmeyi bırak da eşeklerine göz kulak ol. Tüccar birden durdu. Öfkeyle ona doğru gitti. Önlerine çıkan büyük bir dal yığını eşeklerin ilerlemesini engelliyordu. Kaldırın şu dalları. Öndekiler dalları yoldan kaldırmaya başladıkları anda bir ok yağmuru altında yere yığıldılar. Şaşkınlığa uğrayan arkadaşları kaçmaya çalıştılar ama saldırganlardan kurtulamadılar. Eski paralı asker hançerini çıkardı. Kayalık yamacı tırmandı. Okçulardan birinin üzerine atıldı. Ama uzun saçlı, atletik yapılı okçu elindeki kısa saplı baltasıyla onun kafasını ikiye böldü. Bu felaket ancak birkaç dakika sürmüştü. Sadece tüccar katliamdan kurtulmuştu. Kaçmayı başaramadığı için titriyordu. Göğsü kızıl kıllarla kaplı geniş gövdeli katilin yaklaştığını gördü. Hayatımı bağışla, seni zengin ederim. Uhri teşuk bir kahkaha attı ve kılıcını zavallı adamın karnına sapladı. Hititli tüccarlardan nefret ediyordu. Fenikeli saldırganlar saplanan oklarını ölülerin üzerinden topladılar. Eşekler yeni sahiplerine itaat ettiler. Suriyeli Raya, Uhri Teşup'un şiddet yanlısı tutumundan korkuyordu. Ama barışı reddeden ve Ramses'i devirmek isteyenlerin komplolarını desteklemek için Uhri Teşup'tan daha iyi bir müttefik bulamamıştı. Aslında bu barış döneminde Raya daha da zenginleşiyordu. Ama Suriyeli tüccar eninde sonunda savaşın çıkacağından ve Hititlerin Mısır'a saldıracaklarından emindi. Uhri Teşup birlikleri tarafından ezici bir çoğunlukla yeniden başkomutanlığa seçilecek ve onlara zaferi tattıracaktı. Uhri Teşup'a yardım etmesi Raya'ya gelecekte ayrıcalıklı bir konum sağlayacaktı. Uhri Teşup deposuna girdiği anda Raya içini saran irkilme duygusunu saklamayı beceremedi. Hem ateşli hem de soğukkanlı olan bu zalim adamın sırf adam öldürme zevkini tatmin etmek için boğazını kesebileceği duygusundan kendini sıyıramıyordu. Çabuk döndünüz. Beni tekrar gördüğüne memnun olmadın mı Raya? Tam tersine prensim. Ama göreviniz o kadar kolay değildi ve ben onu kolaylaştırdım. Suriyeli tüccarın sakalı titredi. Uhri Teşup'tan Fenikelilerle ilişki kurmasını ve Arap Yarımadası'ndan gelen günlük teslimatını onlardan satın almasını söylemişti. Pazarlıklar oldukça uzun sürebilirdi ama Raya tüccarı ikna edebilmesi için Uhri Teşup'a çok sayıda kalay parçası vermişti. Suriyeli işini sağlama bağlamak için pazarlık payı olarak kaçak gümüş parçaları, ender bulunur vazolar ve güzel kumaşlar da eklemeyi ihmal etmemişti. Kolaylaştırmak mı? Nasıl oldu bu? Tüccarlar gevezelik eder, bense harekete geçerim. Demek size günlüğü satması için tüccarı ikna etmeniz kolay oldu. Uhri Teşup'un dudaklarında beliren gülümseme vahşi bir hayvanın dişlerini göstermesini andırıyordu. Hem de çok kolay. Ama yine de sıkı pazarlık yapan biridir. Hiç kimse benim kılıcımla tartışamaz. Yoksa adamları... Paralı askerler kiraladım. Tüccarı ve adamlarının tümünü öldürdük. Ama neden? Boşuna soluk tüketmekten hoşlanmam. Şimdi günlük bende. Önemli olan bu değil mi? Ama bir soruşturma başlatılacak. Cesetleri bir uçurumun dibine attık. Raya bir tüccarın sakin yaşantısını sürdürmenin kendisi için daha iyi olup olmayacağını düşündü. Ama geri adım atmak için artık çok geçti. En ufak bir kararsızlık gösterecek olsa Uhri Teşup onu hemen ortadan kaldırırdı. Uhri Teşup şimdi ne yapacağız diye sordu. Raya günlüğü yok etmek zorundayız dedi. Bu yükün değeri bir servet etmez mi? Eder etmesin ama onu satın alacak her kim olursa bizi ele verecektir. Çünkü bu günlük tapınaklara ayrılmıştır. Benim silaha, atlara ve paralı askerlere ihtiyacım var. Sakın bunları satma riskine girmeyiniz. Tüccarların öğütleri beş para etmez zaten. Şimdi beni dinle. Bu malı Yunanistan ve Kıbrıs'a giden tüccarlara küçük miktarlar halinde satacaksın. Ve biz de bu lanet barışı yıkmayı isteyen taraftarlarımızdan bir şebeke oluşturmaya başlayacağız. Uhri Teşup'un planı oldukça akla yatkındı. Raya, Fenikeli aracılar sayesinde hiçbir tehlikeye atılmadan bu malı piyasaya sürebilirdi. Mısır'a sapına kadar düşman olan Fenike, Hattuşil'in politikasından düş kırıklığına uğramış birçok insanı barındırıyordu. Hitit de sözüne devam etti. Bu süre içinde hiç şüphe çekmemem gerek. Seraman'a peşime taktığı adamlarıyla beni tedirgin etmeye devam edecek. Ancak hayatın tadını çıkarmaktan başka bir şey düşünmeyen aylak biri gibi görünecek olursam yakamdan düşecektir. Raya düşündü. Sizin zengin ve saygın bir hanımla evlenmeniz gerekiyor. Tek çözüm bu. Aşktan yoksun bir dul. Elinin altında böyle biri var mı? Raya sakalını kaşıdı. Her tarafta müşterilerim var. Aralarından iki ya da üçünü düşünüyorum. Önümüzdeki hafta bir şölen düzenleyecek ve seni onlara tanıtacağım. Arap Yarımadası'ndan gönderilecek bir sonraki günlük kervanı hangi tarihte yola çıkacak? Şu anda bilmiyorum ama vaktimiz var. Haberci ağım bizi bilgilendirmekte gecikmeyecektir. Ama şiddet kullanacak olursak Mısır ordusunun tepkisine neden olmaz mıyız? Hiçbir şiddet izi bırakmayacağız. Mısırlı yetkililer şaşırıp kalacak. Biz ise bütün yılın rekoltesini ele geçirmiş olacağız. Peki söyler misin, günlük eksikliğinin Ramses'i alaşağı edeceğine nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Mısır için ayinlerin kurallara uygun olarak yapılması esastır. Atalarının zamanından bugüne kadar süre gelen ayin kurallarına uyulmadığı takdirde ülkenin dengesi tehlikeye düşer. Rahipler günlük ile kokulu reçinenin yokluğunu fark ettikleri zaman Ramses'e karşı cephe oluşturacaklardır. Bu durumda Firavun basiretsizliğini kabul etmekten başka ne yapabilir? Ramses tanrıları hor görmekle suçlanacak. Rahipler sınıfı ile halkın hoşnutsuzluğa düşmesine neden olacaktır. Şayet karışıklığı artıracak birkaç sahte haber yayar ve Ramses'i bir ya da iki önemli desteğinden yoksun bırakabilirsek, başlıca kentlerde ciddi kargaşalıkların patlak vermesini sağlayabiliriz. Urhiteşup hayalinde ateşe verilmiş, kana bulanmış ve talan edilmiş bir Mısır canlandırdı. Ramses'in dehşet dolu bakışlarla taçlarının Hitit askerleri tarafından çiğnenmesini seyrettiği bir Mısır. Hititlinin yüzündeki ifadeyi daha da ürkütücü bir hale getiren bu kin, Suriyeli tüccarı korkuttu. Bir an Urhiteşup'un insanların dünyasından kopup karanlıklar dünyasına girdiği izlenimine kapıldı. Hiç gecikmeden güçlü bir darbe vurmak istiyorum Ra'ya. Sabırlı olmak zorunludur saygıdeğer efendim. Acele etmeniz bizi başarısızlığa sürükler. Ramses'in sihirli korumasından söz edildiğini duydum. Ama yaşı ilerledikçe bu korumanın gücü zayıflayacaktır. Üstelik bu lanet hükümdara yardım edecek bir Nefertari de artık yok. Ra'ya, casusluk şebekemiz Ramses'in ağabeyi ile bakan Meba'yı istediği gibi yönlendirmeyi başarmıştı. Onlar öldü. Ama idarenin yüksek kademelerindeki bazı kişilerle irtibatımı hala sürdürüyorum. Devlet memurları bazen geveze olurlar. Onlardan biri bana haddiyle Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin kötüye gittiğini söyledi. Bu fevkalade bir haber. Anlaşmazlığın nedeni neymiş? Bu bir sır olarak saklanıyor. Ama ben daha fazlasını öğreneceğim. Şans bizden yana dönüyor Ra'ya. Unutma, ben de en az Ramses kadar yenilmez bir güce sahibim. 7. Güzel İset'in hizmetçisi kraliçenin sırtını uzun uzun sabunladı. Sonra narin vücudunu ılık ve kokulu bir suyla yıkadı. Sabun olarak çok değerli olan çöl hurması ağacının kabuğu ve meyvelerinden çıkarılan bir maddeyi kullanıyordu. Dalgın kraliçe kendini manikürcü kıza ve berbere teslim etti. Bir başka hizmetçisi ona bir kupa taze süt getirdi. Güzel İset, Pir Ramses'te kendini Teb'dekinden daha rahat hissediyordu. Teb'in batı kıyısındaki Kraliçeler Vadisi'nde Nefertari'nin mezarı ile çoğu kez Ramses'in ayinlerini yaptığı Ramesium vardı. Oysa Pir Ramses'te Firavun'un kurduğu bu kozmopolit başkente baş döndürücü bir yaşam sürüyor, insanlar maziyi ve öteki dünyayı daha az düşünüyorlardı. İset, başı papürüs çiçekleriyle taçlandırılmış uzun bacaklı bir kadın biçiminde sapı olan cilalanmış bronz aynada kendini seyretti. Evet, hala güzeldi. Teni değerli bir kumaş gibi yumuşaktı ve yüzündeki tazelik kaybolmamıştı ve gözlerinde aşk parıltıları vardı. Ama güzelliği Nefertari'ninkine ulaşamazdı. Ramses ilk karısını bir gün unutacağı yalanına başvurmadığı için ona minnet duyuyordu. İset Nefertari'yi kıskanmıyordu. Aksine onun yokluğunu hissediyordu. Güzel İset hiçbir zaman onun yerine göz dikmemişti. Ramses'e iki oğul vermek mutlu olmasına yetiyordu. Oğulları şaşılacak derecede birbirlerinden farklıydı. Yüksek rütbeli din görevlisi olan 37 yaşındaki büyük oğlu Kaha zamanının büyük bir kısmını tapınakların kütüphanelerinde geçiriyordu. 27 yaşındaki küçük oğlu Merenptah ise babası gibi atletik vücutluydu ve komuta etmeye karşı duyduğu ilgi açıkça görülüyordu. Belki ikisinden bir hükümdarlık etmek için çağrılacaktı. Ancak Firavun kendi yerine geçecek kimseyi çoğu parlak birer yönetici olan kral oğulları arasından da seçebilirdi. İset iktidarı da geleceği de umursamıyordu. Tarihin ona bahşettiği mucizenin tadını her an çıkarıyordu. Ramses'in yanında yaşamak, resmi törenlerde onun yanında hazır bulunmak, onun iki ülke üzerindeki egemenliğini görmek, bundan daha harika bir yaşam olabilir miydi? Hizmetçi kraliçenin saçlarını ördü, üzerine kokulu reçine sürdü. Sonra başına kısa bir peruk taktı, üzerine de kırmızı akik incilerle süslü bir taç koydu. Samimiyetimi mazur görün, majesteleri çok güzel. İset gülümsedi. Ramses için güzelliğini korumalı, gençliğini kaybettiği olgusunu ona olabildiğince uzun süre hissettirmemeliydi. Tam kalkarken Ramses göründü. Hiçbir erkek onunla mukayese edilemezdi. Hiçbir erkek onun zekasına, gücüne ve heybetine erişemezdi. Tanrılar ona her şeyi vermişti ve o da bu armağan ülkesine geri veriyordu. Ramses, henüz giyinmedim. Çok önemli bir konuyu seninle görüşmeliyim. Güzel İset korktuğunun başına geldiğini anladı. Nefertari ülkeyi yönetmeyi biliyordu. Onun ise bu konuda hiçbir deneyimi yoktu. Devlet gemisinin yürütülmesinde Ramses'e ortak olma sorumluluğu onu dehşete düşürüyordu. Senin vereceğin karar en iyisi olur. Bu doğrudan seni ilgilendiriyor İset. Benim mi? Ama sana yemin ederim ki ben hiçbir şekilde devlet yönetimine müdahale etmedim ve... Söz konusu olan sensin ve işin içine Barış da karışıyor. Yalvarırım açıkla. Hattuşul kızıyla evlenmemi istiyor. Diplomatik bir eş. Neden olmasın? Daha fazlasını. Kızının benim büyük kraliçem olmasını istiyor. Güzel İset bir süre dondu kaldı. Sonra gözleri yaşla doldu. Mucize sona eriyordu. Ortadan çekilerek yerini Mısır ile Hatti arasındaki samimi antlaşmanın simgesi olan genç ve güzel bir Hititli kıza bırakmak zorundaydı. Dengelerin kurulduğu terazide Güzel İset'in ağırlığı bir tüyden daha hafifti. Ramses, karar vermek sana ait dedi. Görevini terk edip bir kenara çekilmeyi kabul ediyor musun? Kraliçenin dudaklarında zavallı bir gülümseme belirdi. Bu Hititli prenses çok genç olmalı. Yaşının o kadar önemi yok. Ramses, beni bugüne dek çok mutlu ettin. Senin kararın Mısır'ın kararıdır. Demek boyun eğiyorsun. Barışa engel olmak bir cinayettir. Peki öyleyse, ben boyun eğmiyorum. Aldığı kararları Mısır firavununa zorla kabul ettirmek Hatti imparatorunun haddine düşmez. Biz kadınlara aşağılık mahluklarmış gibi davranan barbar bir ulus değiliz. İki ülkenin hangi efendisi firavunla eş değerde sayılan kraliçesini boşamaya cüret edebilmiştir? Bir Anadolu savaşçısı benden, Ramses'ten, atalarımızın yasasına uymamayı isteme cesaretini nasıl gösterebilir? Ramses, Güzel İset'in ellerini şefkatle tuttu. Gerçek bir kraliçenin yapmak zorunda olduğu gibi sen de Mısır için konuştun. Şimdi harekete geçmek bana düşüyor. Ramses'in geniş bürosunu aydınlatan üç büyük pencereden süzülen batan güneşin ışınları, Seti'nin heykelini altın sarısına boğdu. Heykeltıraşın büyülü yeteneği ve geleneksel olarak yapılan açık ağzı ve gözleri sayesinde adeta canlı gibi görünen Seti'nin heykeli, akşam sessizliğinin ilahi bir ihtişama büründüğü o anda sadece oğlunun algılayabildiği doğruluk mesajını iletmeye devam ediyordu. Beyaz badanalı duvarlar, üzerinde açılmış yakın doğu haritası bulunan büyük bir masa, firavun için arkalıklı bir koltuk, konuklar için hasır sandalyeler, krallık ruhunun korunmasına adanmış kitaplarla dolu bir kütüphane ve bir papirüs dolabı. Büyük Ramses ülkenin geleceğini etkileyen kararları işte bu sade döşenmiş odada alıyordu. Hükümdar Heliopolis yaşam evinin bilgelerini, başlıca tapınakların baş rahiplerini, ameniye, vezire, bakanlara danışmış, sonra bürosuna kapanarak babasının ruhu ile konuşmuştu. Geçmişte olsaydı Nefertari ve Tuya ile de görüşürdü. Güzel İset gücünün ve yeteneğinin sınırlarını bildiği için ona bu konuda hiç yardımcı olmamıştı. Yalnızlığın ağırlığı giderek artıyordu. Yakında iki oğlunu sınayacak, ilk firavundan beri sürdürülen geleneğe uyarak hükümdarlığa hangisinin yatkın olduğunu anlamaya çalışacaktı. Mısır aynı zamanda hem güçlü hem de zayıf bir ülkeydi. Güçlüydü çünkü maat yasası insana özgü tüm aşağılıklara rağmen hüküm sürüyordu. Zayıftı çünkü dünya giderek artan bir ölçüde zorbalık yönetimine, açgözlülüğe ve bencilliğe yöneliyordu. Herhalde firavunlar tanrıça maatın iktidarı ve onun yaşamın öğelerini bir arada tutan sevgi ve adalet yasası için savaşan son kişiler olacaktı. Çünkü onlar maat olmadığı takdirde bu dünyanın, barbarların güçlenmek ve tanrılarla olan bağı koparmak için giderek daha yıkıcı olan silahlarla birbirleriyle savaştığı kapalı bir alana dönüşeceğini biliyorlardı. Kargaşalık, şiddet, adaletsizlik, yalan ve kinin yerine maatı koymak. İşte bir firavunun görünmeyen güçlerin yardımıyla başarması gereken görev buydu. Oysa şu anda Hitit İmparatorunun isteği maata aykırıydı. Bir muhafız uzun bir keten elbise ve nadir görülen bir ustalıkla dikilmiş uzun kollu bir tunik giymiş olan Aşağı'yı salona buyur etti. Aşağı Ramses'e böyle bir yerde çalışmaktan hiç hoşlanmazdım dedi. Burası fazla sade döşenmiş. Babam bir yığın eşyadan hoşlanmazdı. Ben de hoşlanmıyorum. Firavun olmak fazla lükse yer bırakmıyor. Size gıpta edenler ya budaladır ya da düşüncesiz. Majesteleri kararını verdi mi? Danışmalarım sona erdi. Sizi ikna etmeyi başarabildim mi? Hayır Aşağı. Dışişleri Bakanı yakın doğu haritasına baktı. Ben de bundan korkuyordum. Hattuşil'in istekleri bize karşı bir hakarettir. Buna razı olmak demek firavunluk kurumunu inkar etmek demektir. Aşağı işaret parmağını Hitit İmparatorluğu'nun üzerine koydu. Hattuşil'in isteğini reddetmek savaş ilanı demektir majeste. Kararımı kınıyor musun? Bu firavunun ve büyük Ramses'in kararıdır. Babanız olsaydı o da aynı kararı verirdi. Yoksa beni sınıyor muydun? Ben barıştan yana diplomatlık görevimi yapıyordum. Eğer bunu denemeseydim Ramses'in arkadaşı olur muydum? Kralın dudaklarında bir gülümseme belirdi. Majesteleri genel seferberlik için ne zaman emir verecek? Diplomasi şefim oldukça kötümser. Resmi yanıtı alınca öfkelenecek olan Hattuşil savaşı başlatmakta tereddüt etmeyecektir. Senin kendine güvenin kalmamış Aşağı. Ben gerçekçiyim. Şayet hala barışı kurtaracak biri varsa o da sensin. Yani başka bir deyişle Firavun bana Hattuşaş'a gitmem, Hitit İmparatoruna durumu açıklamam ve onu kararından döndürmem için emir veriyor. Düşüncelerimi okuyorsun. Hiçbir başarı şansı yok. Aşa, sen çok daha zor şeyleri başarmadın mı? Artık yaşlandın Majesti. Şimdi de deneyimin var. Bu olanaksız evlilik konusunda tartışmak yeterli olmayacak. Daha saldırgan olmak uygun olur. Diplomat kaşlarını çattı. Ramses'i çok iyi tanıdığını sanıyordu ama Firavun bir kez daha onu şaşırtıyordu. Kral sözlerini sürdürdü. Büyük dostumuz Hattuşil ile karşılıklı yardım antlaşması imzaladık. İmparatora Libya'nın batı sınırımızdan saldırıya geçmesinden korktuğumu anlat. Barışın sağlanmasından bu yana silahlarımız eskidi ve yeterli demirimiz yok. Hitit İmparatorundan bize önemli miktarda demir vermesini isteyeceksin. Onun bizim anlaşmamızın hükümlerine uygun olarak vereceği yardım sayesinde saldırgana karşı korunabileceğiz. Afallamış olan Aşa kollarını kavuşturdu. Benim görevim gerçekten bu mu? Ramses, bir ayrıntıyı unutuyordum diye sürdürdü. Bu demirin bize en kısa zamanda gönderilmesini istiyorum. 8. Ramses ile Güzel İset'in oğulları Kaha, orduda ya da yönetim kademelerinde çalışmayı reddetmişti. Dinle ilgisi bulunmayan bu görevler onu çekmiyordu. O, bilgelerin yazdıklarına ve eski imparatorluğun anıtlarına büyük bir tutkuyla bağlıydı. Sert yüz hatları, ağır başlı ifadesi, kazınmış saçları, koyu mavi gözleri, zayıf denebilecek yapısı ve eklemlerindeki ağrılardan kaynaklanan kasılmış yürüyüşüyle Kaha doğuştan bir araştırmacıydı. Musa'yı ve onun büyü gösterilerine karşı yaptığı mücadeleyle ünlenmiş, başında olduğu Memphis'teki Ptah Tapınağı'nın din adamları üzerinde sıkı bir otorite kurmuştu. Uzun süreden beri gündelik işlerini başkalarına devretmiş, kendini havada, taşta, suda ve ağaçta kendini gösteren gizli güçleri incelemeye adamıştı. Heliopolis yaşam evi, firavunların piramitleri kurduğu ve bilgelerin ayin usulü kitaplarını yazdıkları altın çağdan kalan ve ışığın ruhları adı verilen kutsal arşivleri muhafaza ediyordu. Şükranla anılan bu çağda hayatın ve ölümün sırları çözülmüştü. Bu çağda yaşayan bilgeler evrenin sırlarını dikkatle incelemekle yetinmemişler, gördüklerini yeni kuşaklara iletmek için hiyeroglife geçirmişlerdi. Gelenekler konusunda bir uzman olarak bilinen Kaha, Ramses'in 30. hükümdarlık yılında yeniden doğuşunun kutlanacağı Set törenlerini düzenlemişti. Böylesine uzun süre iktidar koltuğunda oturan bir firavunun sihir gücünün tükeneceği kabul ediliyordu. Durum böyle olunca ona yeni bir enerji vermesi için bütün tanrıları ve tanrıçaları onun çevresinde toplamak gerekmişti. Birçok şeytanın Ramses'in yeniden doğuşunu engellemek için harcadıkları gayret boşa çıkmıştı. Zor anlaşılan kitapları çözmek Kaha'yı tatmin etmekten uzaktı. Onun kafasında büyük projeler vardı. Bu projeler öylesine büyüktü ki Firavun'un rızasını almasını gerektiriyordu. Hayallerini babasına anlatmadan önce onları gerçekleştirmenin yolunu bulmalıydı. Bu nedenle Şafak'la birlikte Heliopolis'in yakınındaki Kırmızı Dağ'a gitmiş, buradaki taş ocağında amacına uygun kuvars taşı bloklarını keşfetmeye çalışıyordu.